Yeniden merhabalar. Bu modülümüzde de Windows 10 Technical Preview'un güvenlik unsurlarına göz atıyor olacağız. Onur, güvenlik ve
Evet.
Windows 10 ikisi birleşince sana ilk olarak ne çağrışım yapıyor?
Evet, çok sorun yaşadığımız, güvenlikle ilgili çok problemin veyahut da sorunumuzun olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yeni bir işletim sistemi. Dolayısıyla en büyük beklentinin olduğu alanlardan bir tanesi Windows 10 ve Security deyince en önemli gelişmeleri burada bekliyoruz aslında.
Doğru.
Ve tabii ki de cihazların ve bizim sürekli online olmamız, sürekli bahsettiğimiz online olmamız gerektiği konusu güvenli bir adım daha öne çıkartıyor. Dolayısıyla Windows 10'da çok fazla güvenlik özellikleri bekliyoruz ki zaten Windows 10'da bunu birçok anlamda sağladı. Bunları bu modülümüzde bahsediyor olacağız.
Süper. Mesela benim aklıma şey geliyor. Bir işletim sisteminin güvenliğini konuşurken, tabii şu an içinde bulunduğumuz zaman
Evet.
için konuşuyorum. Bilgisayarın fiziksel güvenliği her şeyden önce önemli. Doğru mu? Yani bu
Tabii.
bilgisayarın istenmeyen birinin eline geçmiş olması.
Aslında güvenliğin ilk unsurundan bir tanesi. Yani sadece işletim sistemi veyahut da PC bazında değil, güvenlik deyince işte bir data center'ınız var, çok basit bir örnek olacak ama kapısı açıksa aslında o data center'ın güvenliği yoktur. Dolayısıyla fiziksel güvenlik bizim için her şey.
Kesinlikle. Yani içinde hangi unsurlar olursa olsun
Evet.
güvenlik korumasını en üst seviyeye çıkartan fiziksel güvenlik yoksa yok diyoruz. Tamam. Ama tabii burada öyle bir dünyadayız ki mobiliz. Yani sürekli bir yerlerdeyiz, ofisimizde değiliz, evimizde değiliz, dışarıdayız, iş seyahatlerimiz var, kişisel seyahatlerimiz var. Bazen de kullanıcı olarak yaptığımız hatalar var. Yani bilgisayarın fiziksel olarak yanımızda bulunması ya da bulunmaması. Tamam, bunu geçiyoruz ama bu bir şekilde başkasının eline geçtiğinde ya da uzaktan bir şekilde müdahale edilerek benim içinde bulunan ve sadece bana özel olması ya da şirkete özel olması gereken bilgilerin başkalarının eline geçmesini nasıl engellerim? Ben biraz böyle değerlendirmek istiyorum. Daha
Tabii.
soft gelerek, daha yumuşak gelerek. Ve Windows 10'da da, tabii bugüne kadar Windows mimarilerinde, Windows en son birkaç tanesinden bahsedecek olursak, Windows 7, Windows 8, 8.1'de bilgiye erişmek çok kolayken bir
Evet.
yandan da bilgiyi başka istenmeyen noktalara, istenmeyen kişilerin eline geçmesini engellemek için ortaya koyduğumuz teknolojiler bir o kadar kolaydı ve
Evet.
güzeldi. Yeni birçok özellik kazanmıştık. Yani BitLocker teknolojisini hatırlayacak arkadaşlar. Bununla birlikte farklı mobil yönetim uygulamaları ile bir uzaktan belli verilerin silinebiliyormuş olması,
Evet.
lockdown dediğimiz belli application'ların, belli işletim sisteminin tamamının ya da bir şekilde kilitlenebiliyor olmuş olması, buna benzeyen özelliklerle bu güvenlik sıkıntılarının önüne geçmeye çalışıldı. Windows 10'da da tabii çok çok fazla özellik var hakikaten. Belki de güvenlik tarafını konuşurken çok bir keyifli, çok spesifik örneklere sahip olacağız. Ve bu daha henüz çok yeni olmasına rağmen bu tarz büyük özellikler varken ben ileri tarafta Windows 10'un ne gibi güvenlik unsurlarına sahip olacağını heyecanla, merakla bekliyorum açıkçası. Çok vakit kaybetmeden spesifik özelliklerine geçelim istersen Windows
Tabii.
10 güvenlik unsurlarının.
Şimdi
En
burada
etkileyici neler var senin kafanda? Onları duymak istiyorum açıkçası.
aslında burada şu var. İlk başta şu açıdan bakıyor olmamız lazım. Bizim en önemli güvenlik unsurlarımız neler? Ondan sonra şu an günümüzde yaşadığımız en önemli güvenlik tetiklerimiz neler? Veyahut da temelde korumamız gereken en önemli unsurlarımız neler? Bunlardan bir tanesi maalesef hala kimliğimizi düzgün bir şekilde koruyabilir durumda değiliz. Dolayısıyla Windows 10 ile beraber bir kimlikle ilgili, kimliğin korunması ile ilgili beklentilerimiz var ki burada da ciddi bir değişiklik var. İkincisi verinin hareket halindeyken yani hani o safe dediğimiz data yani daha doğrusu rest dediğimiz data, dinlenmedeki data yani offline data değil ama online verinin korunması çok önemli günümüzde çünkü veri sızıntıları genelde buradan oluyor ve diğer bir konu ise tehditlere karşı direnç. Buradaki kastımız şu, şimdi günümüzdeki security ve atak yapan kişiler ve defansçılar arasındaki en büyük şey fare kapanı gibi. Yani bir teknoloji var, o teknolojiye sürekli update'ler geliyor, patch'ler geliyor ama sürekli atak yöntemleri şekil değiştirerek de aynı yerlere ateşliyor. Yani işte kimlik çalma, ondan sonra online olarak verinin sızıntısı vesaire gibi. Dolayısıyla bunlara daha proaktif çözüm getirecek bir dirençten bahsediyoruz. Dolayısıyla modern bir çözüm ihtiyacımız var. Windows 10'da istersen ben şöyle açayım. İlk baştan önce konuşsak ilk konuştuğumuz zaman kimlikte çok ciddi bir değişikliğimiz var. Artık herkes için ve hatta şu an hani formunu bilmiyoruz Windows 10 açısından ama herkesin two factor authentication dediğimiz yani iki aşamalı kimlik doğrulamaya bir yönlendirme var. Bunun şu anda hani sınırlarını çok fazla bilmiyoruz. Mecburi mi olacak, opsiyonel mi olacak veyahut da hangi teknolojileri default'a destekleyecek çok fazla bilgi sahibi değiliz ama bazı detaylara da hakimiz. İlk başta klasik bir username ve password bakış açısından veyahut da o mantaliteden vazgeçiyoruz. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bunun yanında two factor authentication yok muydu hayatımızda? Tabii ki de vardı ama genelde bize şu ihtiyacı doğuruyordu two factor authentication. Bir genelde işte smart card mesela işte kullanıcı adını girdikten sonra smart kartın okunması gibi bir çift aşamalı kimlik doğrulama şu sorunu beraberinde getiriyor. Peki bak smart kartı kaybedersem veyahut da kaybetmenin ötesinde şirkete geldim smart kartım ondan sonra yanımda değil. Dolayısıyla buradaki sorun şu, smart kartı unutursam veyahut da o yanında değilse bir iş sürekli kesiliyor veyahut da tekrardan güvenliğin tehlikeye geliyor. Peki burada yönlendirme şöyle aslında, modernize edilmiş bir şekilde neyi yanında unutmam? Örnek bir cihazımı, hangi cihazımı? Telefon cihazımı yanında unutmam. Dolayısıyla
parmağımı yanında unutmam.
Veyahut da parmağımı yanında unutmam. Dolayısıyla biyometrik veyahut da işte cihaza yönelik iki aşamalı kimlik denetiminden bahsediyoruz. Bunun haricinde de tabii yine farklı authentication yöntemlerimiz var. İstersen bulut tarafındaki kimlikten de sen bahsediyor olacağım.
Şimdi tabii kimlik doğrulama dendiğinde benim kullanıcı adı parolamla ya da parmağımla giriş yaptığımda bu benim bir input'um.
Evet.
Yani ben buyum demek istiyorum. Tıpkı bankamatikte kartınızı yerleştirip kartınızla birlikte bir de yanına pin numaranızı yani parolanızı girmeniz gibi.
Evet.
Bir de bunu tabii kontrol eden bir mekanizma var haliyle server tarafta, sonuç tarafında. Bu tarafta da sizin kullanıcı adı parolanızı kontrol ederken kullanılmış olan kimlik doğrulama servisleri var. Mesela Active Directory gibi biliyoruz. Active evet. Directory merkezi bir kimlik yönetim platformudur, servisi, hizmetidir. Ve bu dizin hizmeti diye geçer bildiğimiz gibi. Active Directory tabii o da halihazırda on-premise yani şirket içerisindeki sunuculardan ve servislerden biri olduğu için bazı durumlarda kullanıcıların hepsinin kimlik doğrulama stratejilerini ve yöntemini şirketin içinde belirlemek bir yöntemken artık Windows 10'un da desteklemiş olduğu yapıyla birlikte Windows Azure tarafında yani bulut tarafında da Active Directory'yi kullanabiliyor olmak. Yani cihazlarımızda artık Azure Active Directory yani dışarı tarafta şirket dışında da Active Directory şirketin corporate kurumsal yapısında kimlik doğrulama tünelinden, koridorundan geçip otantike olmak yani yetkilendirilmek tamam artık ben evet Maki Onur Okutucuyum damgasını alabiliyor olmak mümkün. Bu çok önemli bir özellik. Artık her şey bulutta kalıyor dikkat edersek. Yani dosyalarımız bulutta yer alacak. Office 365'te uygulamalarımız bulutta yer alacak. Onları artık ekstra bir uygulamayı buraya yüklemeden bulut üzerinde kullanacağız. Kimlik doğrulamayı bile ben buyum beni kontrol eder misin demeyi illa bugüne kadarki gibi şirket içine girip şirket network'üne girip evet şirket sunucusuna istek yollayıp oradan otantik olma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Böyle bir durum artık bir zorunluluk bir unsuru değil. Bu çok büyük bir avantaj. Bunu söyleyebiliriz tabii. Tabii bahsetmiş olduğum gibi yine two factor authentication'da artık bu pin numarası olur, parmak izi olabilir, smart card ya da buna benzeyen çeşitli authentication metotları olabilir. Kuvvetlendirilmiş olması bakımından önemli. Çünkü ilk daha oyunun en başlangıcı laptopumu, tabletimi, telefonumu açtığım zaman güvenli bir şekilde kimlik doğrulama sürecinden geçeyim. Gerçekten ben olduğum bilinsin. Cihaz çalınmışsa bile, başka bir insanın eline geçmişse bile en azından o cihazın içerisinde bilgiye ulaşmak çok da kolay olmasın. Bunun önüne geçmek için birçok yeni özellik getirildi. İşte yavaş yavaş bunları da seninle birlikte anlatıyor olacağız.
Şimdi burada aslında ben şöyle bir avantaj da görüyorum. Şimdi bulut dünyasında ve bulut bilişim dünyasında yaşıyoruz ama buradaki bulut bilişimin bize getirdiği daha farklı bir şey var. Şimdi genelde hani çok basit, base bir anlamda bakarsak olaya hani sunucunuzu içeride veyahut da dışarıda barındırmak bir tercih olabilir. Tabii ki de çok avantajı var bulut tarafının. On-premise'in de kendine göre avantajları var ama burada bulut gerçekten de bir ihtiyacımız çözüyor. Neden? Çünkü kimlik doğrulama aşamasında biz Active Directory'yi kullanamıyor muyuz? Tabii ki de kullanabiliyoruz ama hani eğer benim online olma durumu yoksa, online olmaktan neyi kastediyorum? Corporate Network'te değilsem ben aslında cache logonu buluyorum. Yani dolayısıyla aktif bir authentication yok şu an henüz. Evet. Şifrem değiştiyse haberim yok. Aslında cache'den bir data getiriyorum. Ama Azure Active Directory ile beraber her an, her yerde, ki internetin hani olmadığı bir ortam şu an çok fazla düşünmüyoruz. Evet. Yine cache logon ortamı mevcut ama eğer internetimiz varsa VPN'e daha bağlanmadan aslında online identity'mi alıyorum. Yani oradaki şifrem değiştiyse bilgim güncel, şifre bilgim güncel, identity'm güncel. Dolayısıyla burada bir çözümümüzü adresliyor bulut çözümü ve bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi
bir ekleme yapayım o tarafa. Aslında belki de aynı şeyden bahsediyor olacağız. Kimlik doğrulama noktasında Active Directory gibi merkezi bir hizmetten faydalanmadan önce halihazırda bilgisayarın içerisinde bulmuş olan bazı ticket'lar, biliyorsunuz Kerberos ticket değil mi mesela?
Evet.
Belli süreyle bilgisayarımızda bulunan, halihazırda kullanıma hazır vaziyette bulunan bir jeton gibi, bir evet, giriş hakkı sunan bir bilet gibi aslında. Dolayısıyla bu halihazırda bu bilgisayar içinde yer aldığı için bu bilgisayar birinin eline geçtiği zaman hash ya da ticket bilgisi, benim daha önce kullanmış olduğum, enterprise tarafta kullanmış olduğum şifrelerin de aslında başkasının eline geçmesi anlamına da geliyor. Hani hazır kimlik doğrulamadan bahsederken bunu da söylemek tabii istedim. Windows 10 ile birlikte gelen Enterprise Credential Protection özelliği sayesinde yine çok secure bir platformda, daha önceki teknolojilerde bir BitLocker'ın TPM modülünü kullandığını düşünürsek buna benzeyen bir yapıda. Burada bu defa Hyper-V'nin sunmuş olduğu bir secure container sayesinde bu hash ve ticket bilgisi bu konteyner içerisinde saklanmış olacak.
Evet.
Çünkü Hyper-V zaten Windows 8 ve sonrasında hayatımıza client işletim sisteminin içinde bile bir parça olarak geldiğinden dolayı bu bütün özellikler her bir serüvende birleşerek karşımıza çıkıyor. Windows 10'da ise Virtual Secure Mode dediğimiz o konteyneri kullanmak, sanal güvenli bir mod kullanmak suretiyle bilgisayarımızda kullanacağımız o şifreleri üreten hash dediğimiz o bir nevi belli algoritmalarla oluşmuş olan o değer, o bilgi bitleri diyelim değil mi? O bizi oraya otantik etmek için kullandığımız o verileri çok güvenli şekilde o minik en alt katmanda tutacak vaziyette. Yani kernel, Windows'un kernel seviyesi en alt seviyesinin bile altında diye düşünebiliriz. Dolayısıyla kernel bile ele geçirilip içerisinde belli araştırmalar yapılsa bile bu en alt seviyede olmuş olduğu için, onun da altında olmuş olduğu için ele geçirilmez çok daha zor bir seviyeye gelmiş olacak. Yanılıyor mu?
Tabii, kesinlikle. Şimdi buradaki en önemli konu şu. Şimdi az önce bahsettiğimiz konudan başlayacak olursak ki, şimdi bilgisayarımızdaki veri dinleniyor yani offline. Burada bir BitLocker çözümümüz var. Gerçekten çok başarılı bir çözüm. Diskimiz korumada. Daha sonra bilgisayarımızı açtık ve otantik olmamız gerekiyor. Azure Active Directory ile girdik. Veyahut da başka yöntemlerle girdiğimizi varsayıyoruz. Şimdi buradaki en önemli güvenlik unsuru şu hale geliyor. Online datayı nasıl koruyacağım? Yani online haldeyken ben kendimi nasıl koruyacağım? Özellikle kimlik bilgimi nasıl koruyacağım? İşte burada da aslında evet, dediğimiz gibi hocam, devrim dilinde bir şey var. Hypervisor katmanında bu hash'lerin korunması. Çünkü şimdi burada artık kimlik çalma yöntemi birazcık güvenlik tarafında şuna dönmüş durumda. Web tarafında bile bu böyle. İnsanlar artık kişilerin kullanıcı adı şifresini çalmak yerine işte bir cookie bilgisiyle session'la çalıyorlar. Dolayısıyla Windows tarafında da yine o session'ı barındıran ticket yani hash'i çalıyorlar. Ondan sonra o ticket'ın kendisini hash'lenmiş halini çalıyorlar.
Yani sen gibi davranmaya direkt başlıyor.
Aynen öyle.
Kişinin senin kullanıcı adı şifreni bilmektense doğrudan oyuna senmiş gibi devam etme isteği
tabii
daha revaçta bu sıralar, doğru mu?
Tabii kesinlikle ve aslında kullanıcının şifreye ihtiyacı olmuyor. Neden? Çünkü ben eğer ben gibi davranabiliyorsam işte bir şifremi kendim değiştirebilirim. Girdiğim sistemlere girebilirim. Hatta hiç şifre falan değiştirmeden o sistemde hangi bilgiyi sızdıracaksam ya da hangi bilgiyi almayı hedefliyorsam direkt alırım. Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi o datanın online olarak erişebiliyor olmasıydı. Bundan neden kastediyoruz? Burada aslında hep diyoruz yani Windows 7 bazı şeyler getirdi, 8 üstüne koydu vesaire gibi. Şimdi burada eski modelde user account control dediğimiz bir şey var. Aslında hani o privilege modu biz default'ta açmıyorduk Windows 7 ve 8'de ama o privilege moda geldiğimiz anda artık online olarak network'ten erişilebilir halde o hash'ler. Dolayısıyla bunu bir hyper-user katmanına götürmek ve işletim sisteminden bağımsız hale gelmek, onu fiziksel olarak ve online olsa dahi erişilemez hale getirmekten bahsediyoruz ki bu da çok önemli özelliklerden bir tanesi diye düşünüyorum.
anahtarın pasmasının altına koymaktan evet, daha öteye taşımış oluyoruz.
Evet, aynen öyle.
Peki, evet dedik Azure ile kimlik doğrulama, kendi içindeki halihazırda bilgilerimizin çok güvenli bir konteynerda saklanması, biraz daha içeriye girelim artık işletim sistemine, başka ne gibi katmanlar var gibi. Mesela aklıma gelen yeni özelliklerden bir tanesi Enterprise Lockdown.
Evet.
Enterprise Lockdown için ne düşünüyorsun? Yani uzaktan bir bilgisayarın, değil mi, kelime anlamıyla bile ilerleyecek olsak, kontrolünde olmayan bir bilgisayarı merkezi uzaktan bir yöntemle kilitleyebilmek, kullanılmaz hale getirmek evet, ki istenmeyen bir kişinin eline geçtiği zaman bilgilerim o tarafa sızdırılmasın diye. Neler düşünüyorsun?
Evet, burada bu çok önemli bir özellik. Tabii ki de bunu yapabiliyor olmamız lazım ama buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Şimdi hep şey vardır, hani hocam bilirsin, güvenlikte bir üçgen vardır. Yani bir verinin confidentiality'sini sağlamamız lazım. Yani işte o veriyi korumamız lazım, authentication bilgisini saklamamız lazım, integrity'sini sağlamamız lazım, veri bütünlüğünü sağlamamız lazım ama o verinin en önemli açılan o üçgen, o meşhur CI üçgeninde en önemli unsurlardan bir tanesi availability'yi sağlamamız lazım. Dolayısıyla tabii ki de mecbur kaldığımız durumlarda cihazı lockdown edeceğiz ama bunun application bazında bile yapılıyor olması o availability'yi bize maksimum seviyede sunuyor hale geliyor. Dolayısıyla biz direkt zararlı bir malware üreten application lock ederekten hem availability'yi sağlayıp hem de kullanıcının çalışmasına devam etmesini sağlamış oluyoruz Windows 10'la beraber. Bu da bence en önemli konulardan bir tanesi. O üçgeni tamamlamış oluyoruz aslında şu anda.
En altta application seviyesinde bile kilitleme evet, yapabiliyor olmak, uzaktan da bunu yapabiliyor olmak hakikaten büyük bir avantaj aslında.
Ki application seviyesinde yaptığımız bir şey daha var Windows 10'la beraber. Ondan istersen bahsedeceğim. Application seviyesinde.
Application seviyesinde yapmış olduğumuz VPN'den bahsediyoruz.
Evet.
Yani düşünüyorum acaba application'ın enterprise tarafta neler yapıyoruz gibi. VPN, bunu tabii biraz ilk videomuzda da kısaca evet, ucundan bahsetmiştik ama VPN teknolojisi bir tünele dayalı bir teknoloji. Virtual evet, Private Network. Üzerinde farklı authentication teknikleriyle sağlamış olduğumuz güvenlik unsurları var. Bunlar her seferinde ilerliyor. İşte Internet Key Exchange'den tutun, evet, peer-to-peer tarafına tutun, Layer 2 Tunneling Protocol. Birçok bugüne kadar kullandığımız VPN için kullandığımız protokol vardı. Evet. Güvenlik için de kullandığımız, authentication için de kullandığımız gibi. Bunlarla birlikte bu teknoloji zaten kendini kanıtlamış bir dünya standartı.
Evet.
Bunu application bazında yapabiliyor olmak bugüne kadar düşünülen bir özellik değildi.
Evet.
Windows 10 ile birlikte örnek veriyorum, şirketin CRM'ine bağlanmasını arzu ettiğim bir CRM application'ı ve bu bir client application. Uzaktan bağlanırken VPN'e bağlandıktan sonra sunucuya erişip şirketin içerisinde bir şey davranıp tipik bir VPN stratejisindeki gibi datayı kendine alır. Ama bununla birlikte şunu söyleyebiliriz, VPN içerisinde şirkette öyle bir kritik data vardır ki o data yalnızca bu bilgisayar o şirketin içinde bulunduğunda, bulunduğu noktada, şirket network'ündeyken kullanıcı ait client application'ında, istemci uygulamasında çalıştırıldığında sunucudan gitsin verilir alsın. Ama dışarıya gidildiğinde VPN'le bağlanılsa dahi, şirketteymişim gibi davransam dahi o uygulama çalışmasın gibi bir örneklere yaparak aslında ifade etmeye çalıştım. Müsaade etmesin buna evet, demek istediğimdir. Ama kullanabileceğimiz bir özellik. Hakikaten oldukça önemli bir özellik. VPN ile application bazında kısıtlandırma yapabileceğimiz özellikleri bir bütün olarak ortaya koyan yepyeni bir özellik.
Evet.
Umarım kullanıcı keyif alırız. Henüz çok taze bir özellik bizim için. Application bazında da bir özellik dedik bunun için konuşurken. Peki mobil taraf için yani Windows 10'da store içerisindeki application'ların kullanılması, bunların güvenli olarak barındırılmış olması, encryption'ı da konuşmayı evet, gerektiriyor beraberinde diye düşünüyorum.
Tabii, mutlaka.
Bir kullanıcı bir business application'ı, the line of business application, bir kurumsal bir uygulamayı kullanırken encryption'ın buradaki rolü ne olmalı sence?
Şimdi buradaki İşte encryption veriyi koruyan bir şey ama biz burada şunu yapamıyoruz günümüz sistemlerinde. Bu yani şimdi her veriyi korumak bizim için bir iş yükü. Yani teknoloji anlamında da iş yükü, bir performans sorunu yaratıyor. Dolayısıyla biz hangi veriyi ne zaman koruyacağımızı çok iyi biliyor olmamız lazım. Yani işte az önce VPN'den bahsettik. Şimdi sürekli VPN'in açık olması, sürekli benefit'in tüketilmesi veyahut da sürekli encryption olması oradaki computing performansının tüketilmesi demek. Dolayısıyla encryption veriyi korurken doğru bir şekilde ve doğru veriyi koruması lazım. Bu bir.
Önce sınıflandırması lazım değil mi veriyi?
Ve bunu sınıflandırması lazım. Şimdi burada kurumlarda şöyle bir eğilim var. İşte klasik bildiğimiz ayran çözümlerinde şu var. Bir ayran çözümü bir kurumsala uygulanıyor. O kurumsaldaki kullanıcılar bunu fark ettiğinde veya o teknolojiyi öğrendiği zaman, bunun eğitimini aldığı zaman ya bütün corporate bilgisayarında sadece corporate verilerini kullanıyor veyahut da o filtreleme mekanizmasına yani RMS mekanizmasına takılmamak için o verisini alıyor kendi PC'sine götürüyor ve orada kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla biz verinin nereye gittiğini bir türlü kontrol edemiyoruz. Hangi veriyi encrypt edeceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla encryption'daki en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bunu adresleyebiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ki bunu da yine güzel bir çözümle adresliyoruz diye düşünüyorum.
Windows 10'da uygulamaları daha henüz kendi bünyemizi kullanacak durumda olduğumuz zaman store'dan bir application indiriyoruz. Evet. Tabii ki özelleştirebilir bir özellik Windows 10'a gelen ama kişisel olarak alacağımız bir indireceğimiz kendi bilgisayarımıza kuracağımız bir uygulamayla business yani iş uygulamasını kendi bilgisayarımıza yüklerken bir sınıflandırma ortaya koyuyor Windows 10. Ve diyor ki bu bir iş application'ıdır ve bu application'a ait veriler ve application'ın kendisi otomatik olarak auto encryption özelliği sayesinde güvenli bir iletişim noktasına taşınır. O application'ın haberleşmesi encrypt edilmiş hale gelir. Buradaki datalar aynı şekilde o application'ı kullanmış olduğu datalar o anında otomatik olarak güvenli bir yapı içerisinde çalışmaya başlar. İlk etapta o uygulamayı indirdiğiniz anda daha otomatik olarak böyle bir yapıya geçer ki bu da hakikaten veri sınıflandırıp iş uygulamalarını güvenli hale getirir. Zaten aslında şunu da söylemek lazım. İlk videoda da konuştuğumuz noktada bring your own device deyip eğer ben kendi bilgisayarımı getiriyorsam bunun bazı aksiyonları olması gerekiyor. Yani ben hem bunu bu bilgisayarı hem şirketimde hem de özel hayatımda kullanacağım diyor isem şayet Windows 10'un bu konuda çok büyük özelliği ve bize desteği var. Yani bunu bazı durumlarda sizin bilgisayarınız olduğu, bazı durumlarda ise bunun sizin bilgisayarınız değil şirketin bilgisayarı olduğu gibi bir kırılım ortaya konuyor ki yani bu veri size ait olan veri değildir. Sizin kendi kişisel veriniz değildir. Bu yüzden siz isteyin ya da istemeyin kişisel kurumsal bir politika gereği bu otomatik olarak güvenlik altına alınır. Ya da bu sizin kişisel verinizdir. Bu ise sizin kendi kullanımınıza sunulmuştur. İnisiyatif sizedir gibi. Tabii. Farklı açılımlarla ilerliyor. Hakikaten yani ancak bu tür uygulamalarla zaten her şeyi tek bir cihaza toplamak mümkün olabilirdi. Bu yüzden olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
Ben. Kesinlikle. Buradaki aslında en önemli özelliklerden bir tanesi de şu diye düşünüyorum. Yani o otomatik kavramı benim için çok önemli. Yani bizim geleneksel o RMS çözümlerimizde biz ne yapıyoruz? Genelde büyük çoğunlukla kullanıcıya datayı klasifiye ettiriyoruz yani sınıflandırıyoruz. Dolayısıyla işte bir Word veyahut da Excel uygulamasında bu data kurumsal bir datadır. Ama artık biz bunu otomatik olarak Windows'un kendisini seçeceği bir mekanizma haline döndürüyoruz ki bu da bence çok önemli bir çözüm diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Bir de ben tabii management tarafından konuşurken de biraz bahsetmiştik. Yani bu MDM çözümleriyle de düşünüldüğünde bu bahsettiğimiz özelliklerin büyük bir kısmının yönetilebildiğini söylemek yanlış değil aslında. Kesinlikle. Yani bir VPN özelliğinin hangi application'ların, hangi uygulamaların VPN üzerine çalışıp çalışmayacağı konusu az önce bahsettiğimiz gibi bile mesela MDM tarafından yönetilebilecek bir yapıda. Ve bu application'lara yine küçük bir örnek de vermek istiyorum. Sadece desktop application'ları değil, desktop artı universal application'lar da kullanılabiliyor olması çok önemli. Bildiğimiz gibi desktop application'ları desktop üzerinde çalışan Windows'un geleneksel bildiğimiz yapısı üzerinde çalışan Windows 32 uygulamaları gibi düşünebiliriz. Universal application'ları ise platform bağımlısı olarak Microsoft'un bu bütün şu anda ürün ailesi üzerinde çalışması için tasarlanmış hem modern application'lar hem de desktop application'ları gibi çalışabilen, adı üzerinde evrensel application'lar. Bunların tamamında bu bahsettiğimiz özelliklerle bütünleştirildiği yapıyı MDM ile de yönetmek mümkün. Bunu da evet, söylemek istiyorum. Tabi sayısız birçok özelliği var dediğimiz gibi Windows 10'un, ama güvenlik tarafında da bir bakış atalım istedik. Bu evet, noktada ilk bakışta neleri var gibi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, aslında baktığımız zaman resmin bütününe bunlar arka tarafta belki de hiçbir zaman kullanıcının hani böyle bir klikle veyahut da başka bir şeyle erişemeyeceği özellikler, ama belki de Windows 10'un en sağlam özelliklerinden veyahut da en o ürünü geliştiren özelliklerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum güvenlik yeniliklerinden.
Yani kullanıcı uyurken bile arka tarafta aslında evet, bekleyen böyle bir guardlar, bekçiler var gibi de sunabiliriz. Hakikaten arka tarafta sağlam bir altyapı var. Her Windows sürümünde bir öncekisine kıyasla elbette ki çok gelişme var. Ama artık mobilitenin gelişmesi, mobil cihazların gündemde olması, artık her şeyin taşınabilir durumda olması fiziksel güvenliğin de biraz tehdide girdiğini gösteriyor bize. Yani eskiden evinizdeki desktop makinenizi kaybetmeniz çok olası bir durum değildi. Oturma odanızda duran bilgisayarınız, ama artık pantolonunuzun cebinde duran, minik çantanızda olan, arabanızın bagajında, herhangi bir yerde olan, bir toplantıdan çıkarken unuttuğunuz bilgisayarınızın içindeki verileri daha farklı bir stratejiyle korumak gerekiyordu ki bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz bütün özelliklerde artık application'ların, verilerin, o platformun çok daha güvenli olmasını gerektirdi. Ve bu özellikler de bu şekilde karşımıza çıktı. Umarım önümüzdeki sürede bunları keyifle, güvenli bir şekilde kullanmış oluruz diyoruz. O halde evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım.
Evet.
Bir sonraki videoda görüşürüz olalım. Teşekkürler.